Kayna Değer'e hoş geldiniz sevgili magazin dinleyenleri. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Kısa saça geçen Furkan Erbek yeni stilini beğendi mi? Sosyal medyada bugün neler konuşulacak? Burka Karali'nin oruçta olması yayını etkileyecek mi? Hepsi ve daha fazlası birazdan Kayna Değer Magazin TV'de.
Oruçlu dedin ama kız oruçlu oruçlu bize striptiz videoları izletti. İmanını mı ölçtün? Ne yaptın?
Niye Furkan bu kadar rahatsız evet, oldu? Yani striptiz kulübü deyip sana kadın dansı açsaydım ama Burka kalsın derdin.
Derdin.
Erkeklerin dans ettiği bir video ne olmuş rahatsız etti seni yani? Onu dans... rahatsız etmedi bir film izletti.
Aynen bize biz gelişmiş ailelerin çocukları böyleyse o.
Onur ama bak bundan sonra onun ne dedi? Ben de iyi dans etmeyi severim dedi.
Artık yeni mesleğimi buldum galiba. Hayırlı uğurlu olsun.
Oğlum sen dans edebilir misin? Ben direkt dansıyla başlama bence yani. Başlangıçta kötü. Bana yani bunu sana ailen sorsa ne dans ediyorsun diye açıklayamazsın.
İlk bizim mahalledeki kıraathaneden başlayacağım. Gür kıraathanesi. Dayılar okey oynarken ben orada dans edeceğim. Tutarsam böyle yavaş yavaş yükselirim diye tahmin ediyorum.
Şey, okey taşları falan yap, vücuduna yapıştır. Masayı bir anda dağıt.
Masaya çıkıyorum, tekme atıyorum böyle tahtalara. Evet sevgili dinleyenler, Kayna Değer bu hafta çok ilginç bir konuyu daha ele alacak. Bu haftaki konumuz sosyal medya. Geçtiğimiz bölümlerde de bu sosyal medyaya değinmiştik. Fakat bugün sosyal medyada başarılı olmuş, başarılı olamamış, başarılı olmayı hak etmiş de başarılı olamamış, başarılı olmayı hak edememiş ama başarılı olmuş kişileri ele alacağız.
Bir şey diyeceğim ama bak hak etmiş diyorsun, hak etmemiş diyorsun. Hak etip hak etmediğini sen o zaman ölçüyorsun.
Başka yani diyor ama izlediğimiz zaman şunu demiyor muyuz ya? Bu ne bu kadar saçma içerikler yapıp da bu kadar şeylerin diyor. İzlenmesi falan filan.
İşte onun da beğenenleri oluyor işte hani. Onun da bir kitlesi oluyor.
Ama yanlış örnek oluyorsa, topluma bir şeyler katmıyorsa yani izlenmesi bence başarıyla eşdeğer değil.
Ama artık öyle bir devirdeyiz ki evet haklısın. Lakin öyle bir devirdeyiz ki şu anda böyle çerez şeyler arıyoruz. Hemen izleyelim, goy goy yapalım, üstüne başka şeyler daha izleyelim. Ya bu şekilde zaman harcayacak şeyler bakıyoruz. Bize öğreti verecek şeyler değil.
Kız mesela yazmış babama hamileyim şakası. 2 milyon izlenmiş mesela.
Ne kadar işte saçma sapan
işte
şeyler
yani. Al işte yani izlenmiş yani bu başarı mıdır? Tamam değil. İzlenme adı altında başarıdır ama bu...
Kime ne katkısı
aynen
var değil
yani.
Mi?
Peki bu faydalı içerik olmak zorunda mı?
Ya Onur'a göre evet, bana göre evet ama başkasına göre evet değil. Sonuçta bunu kullanan da çok fazla küçük yaş oranı olan insan var ne yazık ki.
Faydalı olmasa bile zararlı olmamalı yani. Bu iyi bir örnek değil sonuçta baktığımız zaman ve kötü bir izlenim yaratabilir.
Her önüne gelen şu anda YouTube açmak istiyor. Ne yapacağız biz bunlarla?
Ya çünkü eğleniyorlar, para kazanıyorlar, iyi para kazanıyorlar, başarılı olmuşları kastediyorum ve güzel şartlar altında yaşıyorlar, popülerler. Hani her girdikleri ortamda çok tanınıyorlar falan, insanların onlara ilgisi var. Dolayısıyla onlar için iyi bir figür. Şu anda popüler olmuş fenomenlerin ben röportajlarını falan dinliyorum. Acaba hani ne düşünüyorlar, nasıl başarılı olduklarına inanıyorlar falan, görüşlerini merak ediyorum. Birçoğunda şunu fark ettim, Furkan hiçbiri başarılı olacağız diye yola çıkmamış aslında. Hepsi aslında eğlence yoluyla ön plana çıkmak istemişler. Ondan sonra hayat bir şekilde onları bu noktaya getirmiş. Hani Rayman mesela diyor ki ben bu noktaya geleceğimi tahmin bile edemezdim. Berkcan Güven aynı şekilde, Enes Batur aynı şekilde. Ama onlardan sonraki alttan gelen diğer jenerasyon...
Çoluk çocuk yani.
Aynen bunlar YouTube'a girmekteki tek amacı bence bu fenomenlerden farklı olarak. Onlar direkt başarılı olmak istedikleri için girmeye çalışıyorlar. Benim bir akrabam var, Emine abla. Buradan saygılar, sevgiler. Bera Tatlı Dünyası. Bugün bir yemek kanalı var YouTube'da ve Instagram'da öyle bir sayfası var. Bugün 1,5 milyon takipçisi var.
Maşallah. 1,5 milyon nasıl takipçi yaptı?
Yani ben başlangıç seviyesini hatırlıyorum. Emine abla ben kendisi Rize'de yaşıyor. Ben Rize'deyken soruyordu ya yemek yapıyorum diyordu. Bunu işte YouTube kanalı diye bir şey varmış diyor. O YouTube kanalını açıp orada paylaşmak istiyorum. Sen biliyor musun falan diye sormuştu bana Emin abla. Daha başlamadan.
O kadar uzaktı yani.
Aynen o kadar uzaktı. Ya ben dedim ki Emin abla ben o işlerden falan hiç anlamam falan. Sonra sormuş, öğrenmiş. Ama bu noktaya gelebileceğini o kadın tahmin edebilir miydi? YouTube kanalının nasıl açılacağını bile bilmiyordu. Bazıları da işte hani kader mi şans mı artık ne dersen de yani. O işte bir şekilde eğlence içeriği, eğlence amacıyla o kanalı açıyor. yaptığı şeyleri paylaşıyor. Arz talep, arz talep yavaş yavaş büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bugün 1,5 milyonluk bir sayfaya ulaştı. Hatta Cumhurbaşkanlığından aşçılık teklifi falan alıyor. Cumhurbaşkanı'nın özel yemek pişirmesi için. Gidiyor görüşüyor da anlaşamıyorlar falan. Yani o noktaya kadar geldi yani.
Yemeği nasıl peki? Hiç yedin mi yemeğini?
Ben yedim. Gayet güzel, başarılı.
Geçen bir San Sebastian yaptım. Üf. Lezzeti mükemmel. Annem tekrar...
San Sebastian yaptın hani bize?
Getir malzemeyi yapayım.
Bir şey söyleyeceğim. Bak. Yemek yapma konusunda ben de şu anda iyi bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum.
Yumurta
ben...
mı kırıyorsun?
Hayır. Köfte falan bayağı yapabiliyorum.
Nasıl aşağıladı, yumurta mı kırıyorsun?
Ya ben Onur'a hiç inanmıyorum çünkü Onur suyunu bile kendi almayan adamdır
ya, yani. Bir şey söyleyeceğim. Evet, öyle bir dışarıdan görünüşü olarak öyle algılanıyorum ama sonlarda iyi bir noktadayım. Ben
sollarda.
18-19 yaşlarında ilk yemek yapmaya başlıyordum. Hiç unutmuyorum. Annemler memlekete gitmişti babamla birlikte.
Kendi başına kaldı.
Abimler de bekardı. Hep birlikte evdeydik. Ben dedim onlara bu akşam bir mantı yapayım. İddiaya bak. Yemek yapmayı bilmeyen adam mantı yaptı yani.
Hazır alsaydın.
Hazır yani. Hazır aldım gene de.
Haşladın. Yoğurt üstüne döktün. Bu mu yani mantı yapma? Gene senin için.
Ama gene başaramadım. Gene abimler ishal oldu. Tuvaletten çıkamadılar. Görmeniz lazım. Bana bir şey olmadı ama onlar
yani o nasıl öyle
herhalde şey iyi pişiremedim. Bilmiyorum.
Kuzenim markette çalışıyordu. Mantı reyonu dolabı vardır orada. O mantıyı da genelde evde çalışanlar yapar yani. Evde ev hanımı olanlar mantıyı hazırlar. Bunları kiloyla satar marketlere oraya buraya. Kuzenim dedi ki o mantının kilosu şu kadar. Bence çok başarılı, keyifli falan filan. Bir gün işte mantı almaya gittik. Mantı dolabı yoktu. Dedik ne oldu? İçinden eşek eti çıktı. Çok başarılı dediği şey
eşek eti.
Ay çok kötü.
Yani o yüzden bilemezsin kıymanın.
Evde yapmak mantının... en güzeli tabii ki yani. Taze.
Ya yemeği hobi olarak kendine yaparken güzel ama ne bileyim aşçılık falan bunlar çok zor işler. Ya ben bir restoranda çalıştım. Orada tabii ki aşçılarla işli dışlıydık.
Ben de yaptım.
Sen de bilirsin aşçılarla işli dışlıydın. Yani gerçekten çok zor bir iş. Hani evde kendine yemek yapmak basittir. İstersen 5 dakikada yap, istersen yarım saatte yap,
ya
istersen yapma.
Ya bir de hangi
yapma.
Seviyede aynen. Restoranda çalıştığına da alakalı. Bazıları öyle bir kalabalık ve öyle kaliteli yemek çıkartıyorlar ki ve dediğin gibi yani kaos ortam hakikaten. Bazıları da yani orta seviye bir kafe olabilir, bir restoran olabiliyor dediğin gibi.
Çok zor ya. Adama ama bir anda 10 tane sipariş geliyor. Adam şimdi bir tanesi diyor ki az pişmiş, bir tanesi diyor ki çok pişmiş. O diyor öyle olsun, bu diyor böyle olsun. Onları pişiriyor.
Kaos, gerçekten kaos.
Çıkartıyor, tabağa koyuyor. O tabakları işte garsonun alması gerekiyor ki onun önünde soğuması, müşteriye gitmesi gerekiyor. İnanılmaz derecede insanı...
Saniyelerle yarışıyorsun.
Yarışıyorsun. İnsanı yoran bir sektör. Sen az önce bir örnek verdin ya, Onur suyunu bile kendi almıyor. Benim için çok zordu. Gerçekten söylüyorum, ben restoranda ilk çalışmaya başladım da herhalde 20 yaşında falandım. Bak abartısız söylüyorum, ben o yaşıma kadar belki 3-4 kere yemek yapmışımdır. Ama şöyle söyleyeyim, garsonluk bölümündeydim. Hani ben daha ne bir sofra kurmuşluğum vardır ne de sofrayı toparlamışlığım vardır. Maksimum 5 kere yapmışımdır 20 yaşına kadar.
Tam sana uygun olmayan bir işi seçmişsin sen de.
Ya seçmedim, birazcık da mecburdum. Ya.
Fear factor gibi.
Bence iyi oldu, biraz öğrendi, yonttu kendini.
Ya çok garip bir dünyanın içine girdim. Bilmiyorum, çalışmaya başladım. Hiç tanımadığım insanlara sofrasını topluyorum. Hiç tanımadığım insanlara yemek veriyorum. Kendi kendime dedim ki ulan ben... Kendime bile bunu yapmadım. Hiç tanımadığım insanlara sırf para için yaptığım iş çok garibime gitti. O
felsefik bir bakış açısıyla yaklaşmışsın.
Aynen abi. Hiç hoşuma gitmedi. Birazcık da ağrıma da gitti. Yani yanlış anlaşılmasın. Gene çok kutsal bir meslek ama hiç benim mesleğim değildi.
Bu benim mesleğim değil deyip duruyor. Lütfen siz söyleyin ya. Onur'un gerçekten mesleği nedir?
Beni en iyi tanıyan bir insan olarak Furkan, neyi iyi yapabilirim sence?
Ya sen neyi yapabilirsin? Sen bir kere koordinasyonu çok iyi sağlayabilirsin. Bir organizasyon çok sağlıklı bir şekilde yürütebilirsin. Medya sektöründe farklı dinamik fikirlerle kendini gösterebilirsin. Bu alanda ben yeteneğinin olduğunu düşünüyorum ki mizah seviyende çok üst düzey. Kendi başına bir talk show bile sunabilirsin. Kendi
yok,
başına stand-up bile yapabilirsin. Bu basamak basamak.
Bir şey ama... diyeceğim. Bunu CV'sinin yanına bu sesi de atalım da podcast olarak yanında hemen paylaşılsın. Adam dinlesin.
Bir örnek vereyim. Bizim çalışma arkadaşımız vardı Berk. Konuşmaktan keyif aldığım birisiydi.
Eğlenceli bir insandı. Seviyoruz seni Berk.
Gittiği için çok üzülmüştüm. Ama onun için de iyi bir adam olacağından dolayı her zaman da destekledik. Çocuk o kadar nefret ediyordu ki havalimanına çalışmaktan. Burada ait olmadığı, buraya ait olmadığı çok belliydi. Çocuk, hani bizim devir saatlerimiz vardı. B2B çok sinir olmuştu. Yani hep bizi geç alıyordu. Kısasa kısas durumu olmuştu. Bunun servisi sürekli erkenden geliyordu. Bu da sırf onlara sinir olduğu için gidiyordu tuvalete. Tuvalette 10 dakika bekliyordu.
Tuvalette boş boş bekliyordu ama.
Yani biz gece gündüz çalıştığımız için artık hani sabaha karşı pilimiz kalmıyor. Yolcu da Berk'e sesleniyor. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi iyi misiniz? Berk'e kafamı bir çevirdim. Berk boş boş bakıyor bir yere doğru. Bilinç kaybolmuş.
Yolcu en sonunda böyle yaptı. Beyefendi beni duyuyor musunuz? Ya çocuk ultra mutsuzdu ya. Hiç unutmuyorum. Bir tane kız gelmiş. Herhalde bizim şirkette çalışmak istiyordu. Veya başvurmuş mu, sonucunu mu alamamış ne? Görüşmek için havalimanına gelmiş. Şans eseri de kız ilk konuştuğu kişi kim olsa beğenirsiniz. Bizim Berk. Berk'e demiş ki ya ben burada çalışmak istiyorum. Başvurdum mu vurmadım mı orasını tam bilmiyorum. Hani ne yapabilirim falan diyor. Bizim Berk diyor ki burada mı çalışmak istiyorsun? Hemen size apronumu verebilirim. Gelin yerime başlayayım falan diyor kıza yani. Kız böyle böyle tip tip bakıyordu bizim Berk'e.
Ya ama şimdi kendi alanında spora çok aktif olarak zaman ayırıyordu. Şu an onu iş olarak yapıyor. Hem iş hem hobi, çocuk dünyalar mutlusu. Mesela kuzenimden ben bir örnek vereyim. Çocuk işi bırakacağım diyor. Çok mutsuz. Yani 7 senedir aynı işi yapıyor ve işten memnun değil. Başka işlere de bakmıyor. Ne planlıyor bilmiyorum ama genelde işi bırakacağım diyor.
Ya kuzenim felaket. Sokrates diye bahsedelim. Abi böyle bir şey yok. Geçenlerde bir kafede oturduk. Böyle bakıyor bana. Gitmiyor değil mi diyor. Diyorum ki ne gitmiyor? İş. Yani diyorum şükürler olsun ya fena değil. Sonra duruyor. Maaşlar da düşük değil mi diyor. Diyorum yo piyasaya göre fena değil. Çok şükür diyorum. Duruyor 5 dakika sonra. Vardiya da zor değil mi diyor. Yani böyle istediği cevabı almasını alana kadar zorluyor seni. Hani böyle şey yapıyor. Şeyi bekliyor. Evet. Lanet olsun. Bırakacağım. Bu işten nefret ediyorum. Hadi çıkacağım buradan. Aynen ya. Çocuk resmen depresif hayat için yaşıyor yani.
Hani bu türlü zorlamaya karşı iyi dayandın.
Evet iyi dayandım oğlum ya. Artık diyorum yeter. Ne istiyorsun onu söyleyeyim ben
siyasetçi
sana.
Siyasetçi manevralarıyla ne istiyorsan onu söyle. Konu sosyal medyaya gelecek olursa. Sosyal medyada şu çok dikkatimi çekti. Belki de görmüşsünüzdür. Tişört satışları var.
Butik sayfalar.
Aynen butik sayfalar. Sürekli tişört satıyorlar. Sipariş üzerine galiba gönderiyorlar. Birkaç günde teslim ediyorlar. Benim kuzenim de bu alanda çalışmaya yapmaya başladı. Evine makineleri aldı. İşte özel tasarımlar falan yapmaya çalışıyor. Güzel. Ya ben öğrendim detaylarını. Bu tişörtün kalitesine göre değişiyor ama ortalama 20 liraya bir tişörtün maliyeti var.
Mertel'den mi alıyor kuzenin?
Ya Mertel.
Genelde piyasa orası. Evet, evet, ben Mertel... de bu işe girdim bir kere.
Ne yaptın?
Biz pazarda satmaya çalışmıştık da pazar mafyasıyla falan başımız belaya girdi.
Şaka yapıyorsun.
Biraz ters bir mahalleydi.
Ya
işte gittik Mertel'den biraz tişört falan aldık. Aslında arkadaş tezgah kurdu. Ben dedi ki ilk gün heyecanlıyım bana eşlik eder misin? E dedim. Girdik işte pazara işte izin aldık. Kurduk tezgahı. Orada gene tişört satan veya elbise satan insanlar böyle tip tip bakıyor falan. Ulan dedim gidelim buradan. Bunlar bizi burada barındırmazlar. Burada keserler bizi falan filan dedim.
Benim kuzenimin söylediği şey onun arkadaşı bir tişört almış. Tişört gelmemiş bir iki hafta. Sonra onun satıcısı arkadaşına yazmış. Demiş ki bizim şu anki üretim makinemiz bozulduğundan dolayı şu an hiçbir işlem yapamıyoruz. Size birkaç hafta gecikmeli göndereceğiz demiş. Adamlar sipariş alıyor. Siparişi aldıktan sonra üretimi yapıyor. Ondan sonra gönderiyor. Hiçbir zararı aynen, yok aslında. Aynen.
Abi bir de çok güzel üretimler yapıyorlar. Mesela bir tane butik sayfası gördüm. Nike'ın tişörtlerini kendileri o anki zevklerine göre dizayn ediyorlar. Yani Nike yöneticileri görse adamları işe alır yani. O kadar
ya
güzel üretimler yapıyorlar ki.
Ya ben hiç alışveriş yapmadım ama şeyi fark ettim mesela. Geçen ay baktığımda kız kardeşimle falan bakıyorduk. Birçok kadın butiği var. Ve bu kadın butiklerine bakıyorum kıyafetler hep birbirine benziyor. Ya da aynısı. Ya bunlar herhalde ortak diyorum İstanbul'da belli bir yerden alıyorlar. Sonra fahiş fiyatlara satıyorlar. Ya ben böyle atakları seviyorum ya. Sadece dediğin gibi hani tek bir iş yapmıyor. Başka bir işi var. Bir de üstüne kendi şu anda ürettiği bir şey yapmaya çalışıyor. Bence yapılmalı, denenmeli.
Furkan dedi ya, evde çalışmalar başladı. Düşünsene Furkan misafirliğe gidiyor. Her yeri konfeksiyon, ipler falan.
Fantezisine bak. Hayale bak.
Hayal dünyası çok acayip.
İşleri büyütmüşler. Furkan ayağın tasıyla Furkan'ı işe alıyorlar falan. Geç. Baskıya geç böyle. Koltukları falan çıkarmışlar evde yer açılsın diye. Ama bu çok garip bir şey geldi aklıma. Bak. Sene 2013 mü ne? Bizim apartman aile apartmanıdır. Dayım da aynı zamanda bizimle birlikte oturuyor. Fakat dayım alt katta oturuyordu. Hani oturduğu evin manzarası falan olmadığı için bir zaman sonra bu durumdan rahatsızlık duydu. Ve daha büyük, daha geniş, daha ferah bir eve geçme kararı aldı. Güzel bir ev buldu. Evi taşıyorlar. Ben de işten mi gelmişim? Nereden geldiğimi tam hatırlamıyorum ama yorgun olduğumu hatırlıyorum. Ya sırf böyle ayıp olmasın diye dedim ki yardım lazım mı dedim. Böyle baktı baktı baktı. Gel. Gel dedi abi, beni var ya bir anda apar topar o binanın içine bir soktular. Var ya bütün evin yarısını bana taşıttılar. Çok leş bir durumdu ya var ya.
Bu durumlarda hiç girişmeyeceksin abi, kaçacaksın.
Sadece kolay gelsin diyeceksin.
Aynen gideceksin. Kolay gelsin. Aynen.
Dayına diyeceksin ev taşırken kolay gelsin. Abi olacak işte.
Abi öyle bir şey yok ya.
Ya da oraya hiç gitmeyeceksin.
Günün sonunda da dedim ki herhalde bir para falan ateşler, bir tane dondurma aldı ya. Dondurma nedir?
Benim kardeşim son zamanlarda o da bir şeyler yapmanın peşinde. Herkes şu sıralar herhalde kendi hayatını şekillendirme mücadelesi içerisine girmiş. Kardeşim de öyle. Kuzenlerimi toplamışlar, ne yapabiliriz ne edebiliriz diye. Bir ortaya bir fikir geliyor. Starbucks bardakları. Ya Starbucks bardakları da şöyle çöpe atılıyormuş. Biliyor muydun bilmiyorum.
Hayır bilmiyordum. Koskoca ya. Starbucks'ın bardaklarını çöpe mi atıyor? Bir geri dönüşüm yok mu?
Yok. Hiçbir şekilde geri dönüşüm olmuyormuş. Şöpe atılıyormuş.
Kalk. Kadıköy Starbucks'a gidiyoruz. Hepsini satacağız şimdi.
O bardakların da kullanılan malzeme çok kaliteliymiş. Yani geri dönüşümde müthiş kar bırakıyormuş, evet, sana. Bunlar bu açığı görüyorlar ve Starbucks'a mail atıyorlar. Sonrasında diyorlar ki bizim buna benzer bir projemiz var. Aslında yok. Projeyi iptal ediyorlar yani. O gerçekleşmiyor. Ama müthiş bir pazar var ki sen Starbucks'ın şubelerinin sayısı belki binlercedir. Ama bundan hiçbir kar olduğunu elde etmiyorsun.
Emin miyiz bu konuda?
Evet evet öyleymiş, atılmıyormuş.
Ben soracağım şimdi.
Bağlantılarını. Aynen. Onun da mı mafyası var acaba? Starbucks mafyası. Yani neticede bu adamlar maliyeti düşürmek için artık soğuk içeceklerde pipeti bile kullanmıyorlar. Ama bu şekilde de geri dönüşüm sağlamıyorlar. Çok acayip. İnşallah hayatımızı şekillendirebileceğimiz, güzel fırsatları değerlendirebileceğimiz şeyler karşımıza en yakın sürede çıkar.
Sadece bizim için değil, herkes için.
Bizi dinleyen ve dinlemeyen.
O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
Hoşça kalın.